Ayrım 27, Canavar Peter Benchley, sayfa 307. 4. Bölüm 43. Darling evinin arkasındaki yüksek boylu ağaçların dallarını ışırdatan rüzgarın sesiyle uyandı. Ortalık şimdi de karanlıktı ama o havanın nasıl olduğunu gözleriyle görmeye gereksinmiyordu. Kulakları ona rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 25-30 kilometre hızla estiğini bildirmekteydi. Yılın bu zamanında kuzeybatı rüzgarı Bermuda çevresinde kararlı olarak esmezdi. Çok geçmeden yön değiştirecek, ya güneybatıdan sürekli esmeye başlayacak ya da kuzeydoğuya dönüp sertleşerek hafif bir fırtınayı oluşturacaktı. Darling tüm gönlüyle böyle bir fırtınayı umut etmekteydi. Belki de sert havada yapılacak bir seyir Manning ile Tully'yi hasta edip vazgeçmelerine neden olabilirdi. Sonra emektar denizci hiç şansın yok diye düşündü. O iki adam tutkunun pençesine öyle kapılmışlardı ki onları yolundan ancak bir kasırga döndürebilirdi. Charlotte yanında küçük bir kız gibi kıvrılmış yatıyor ve derin derin soluklar alıyordu. Darling ona doğru eğilip karısını ensesinden öptü. Onun kokusunu iyice içine çekti. Sanki kadının anısını yanında taşımak ister gibiydi. Tıraş olup kahvesini kaynatana ve dün geceki et yemeğini ateşin üstüne koyup ısıttıktan sonra biraz yiyinceye değin hava doğu yönünde aydınlanmaya ve cırcır böcekleri günün başlangıcını duyurmaya başlamışlardı. Bahçeye çıkan Darling çimenin üzerine basıp sonra gökyüzüne baktı. Şimdi de rüzgar esmiyor ve güneydoğu yönünde alçak bulutlar görülüyordu. Ancak daha yükseklerdeki Sirius bulutları kuzeye doğru kaymaktaydılar. Belli ki rüzgar yine güneyden esmeye başlayacak ve denizin üzerindeki çırpıntı yok olarak suyun yüzeyi cam gibi parlak bir görüntü kazanacaktı. Tekne bağlı olduğu halatlar üzerinde gerilir gibi olup iskeleden uzaklaşmıştı. Hafifçe sallanmaktaydı. Whip Darling tam tekneye atlamak üzereydi ki kamerada birisinin bulunduğunu duyumsadı. Emin değildi ama içeride birinin bulunduğunu biliyordu. Bu yüzden durdu ve dinledi. Gerilen halatların olağan gıcırtıları ve tekneye vuran çırpıntıların arasında emektar denizci bir soluk alış sesini duyar gibi oldu. Lanet olası bir gazeteci diye düşündü. Kendisini kurnaz sayan veya hayırın daha sık çalış anlamına geldiğini düşünen biri olmalı. Öyle tipler her zaman kişinin özel yaşamına girmeyi kendilerine Tanrı'nın verdiği hak sayarlardı. Tekneye atladı ve çelik güverteye ayak basar basmaz seslendi. ''Üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde sen iyisi mi kıçını kaldırıp iskeleye atlamış ol. Aksi takdirde uzun uzun yüzmek zorunda kalacaksın sabahın bu saatinde.'' Bir an durdu ve sonra saymaya başladı. ''Bir.'' Ve o anda kamerada yatan Marcus Sharp'ın yatakta doğrulup otururken kafasını üst ranzanın tabanına çarptığını gördü. Sharp esnedi, başını ovuşturdu, gülümsedi ve ''Günaydın Whip'' dedi. ''Günaydın, sabahın şu saatinde seni görmemi neye borçluyum?'' ''Bugün bir yardımcıyı kullanabilirsin diye düşünmüştüm de.'' ''Bir çift dost ele hoş geldin.'' derdim kuşkusuz. ''Ama buna samamca ne der?'' ''Buraya beni gönderenin samamca olduğunu söyleyebilirim.'' Dünyadaki ve ABD'deki bazı bilim adamları deniz kuvvetlerini dev mürekkep balığını avlamak üzere bir sefer düzenlemeye kışkırtıyorlar. Ama donanma bu iş için parası olmadığını ileri sürüyor. Aslında deniz kuvvetlerinin hiçbir şey bilmediği konuya takılmak ve sonunda sersemler gibi görünmek istemediğini sanıyorum. Her neyse, onlar Albay Wallingford'u zorluyor ve sanki adamın sihirli bir formülle ortaya çıkmasını bekliyorlar. Dün albaya senin denize çıkacağını söylediğimde bana donanmanın da bu seyre katılmasının ve sancak göstermesinin iyi olacağını bildirdi. Yani benim de teknede bulunmamı kastetti. Ben albayın gerçekten bir şeyler yaptığını gösteren bir kanıt gibi olacağım diyen Sharp duraksadı. Sonra ekledi. Dün sana telefon etmeye çalıştım. Senin bana hayır demeyeceğini düşünmüştüm. ''Lanet olsun Marcus ama benden ne istediğini biliyorsun değil mi? Birlikte olacağım o adamlar gerçekten.'' Emektar denizcinin sözünü kesen Sharp, ''Ben o canavarı gördüm Whip ya da onu görür gibi oldum, bana anlatma.'' dedi. ''Şu halde tamam, sen de gelebilirsin. Sen su altı tahrip ekibinde çalışmıştın ya da onun eğitimini görmüştün değil mi?'' ''Bir yıl süreyle eğitim görmüştüm o konuda.'' İyi, orada öğrendiklerine gereksineceğiz diyen Darling gülümseyerek sözlerini sürdürdü. Bu arada ilk yapacağımız şey kendimize birer kahve hazırlamak olacak. Sabah saat 6:30'da iskeleden halatları çözüp ağır yolla koyu geçerek karşı kıyıdaki kentin rıhtımına yanaştılar. Orada Telly ile Manning kiralanmış ve içine bir takım kasalar doldurulmuş bir kamyonetin yanında bekliyorlardı. Telly üzerine yağmurlu kaki pantolon ile kısa konşlu çizmeler giyinmişti. Manning ise bir kataloğun sayfalarından adımlarını dışarı atmış gibiydi. Ayaklarında teknede giyilecek özel türden papuçlar, üzerinde pileli pantolon, göğsünde bir kulübün arması olan bej gömlek ile Gore-Tex markalı en ufak kırışığı olmayan ve kötü havalarda giyilecek yepyeni bir ceket bulunuyordu. Şarp tekneyi rıhtımdaki babalara bağlarken kaptan köşkündeki Darling seslendi. ''O kasalar da ne öyle? Siz kendinize denizde bir gökdelen kurmak niyetinde misiniz yoksa?'' İki adam da yanıt vermeyince Darling bunların arasında bir gerginlik olduğunu sezinledi. Tuhaf diye düşündü. Ne oluyor şimdi? İstediklerini elde ettiler. Her şey onlara şu anda toz pembe görünmeliydi. Kamyonetteki adamlar Talley'in yönetiminde 22 adet kasayı tekneye taşıdılar. Bilim adamı kasalardan bazısını hava koşullarından korunmak üzere kameraya koydurdu. Ancak kasalardan çoğu kıç güverteye bırakılmıştı. Tüm kasalar tekneye yüklenince Manning kamyonetin şoför mahalline uzandı ve oradan uzun bir kutuyu çekip çıkardı. Darling adamın kutuyu taşıyış şeklinden içindekinin ağır olduğunu ve onu bir yere çarpmamak için özen gösterişinden içinde değerli bir şey bulunduğunu sezinledi. ''Nedir o?'' diye seslendi. ''Zararsız bir şey'' diyerek yanıtlayan Manning hemen kameraya girip gözden kayboldu. Acaba öyle mi diye kendi kendine soran Darling düşündü. Biraz sonra onun ne olduğunu anlayacağız. Yerel televizyon istasyonunun minibüsü caddenin köşesinden göründü. Araç geldi ve rıhtımın başladığı yerde durdu. Bir muhabir ile onun arkasından aygıtlarını toparlamaya çalışan kameraman minibüsten indiler. Muhabir seslendi. ''Kaptan Darling, sizinle konuşabilir miyiz lütfen? ZBM televizyonu adına.'' Kaptan köşkündeki Darling ''Hayır'' dedi. ''Yalnızca bir dakika'' diyen muhabir kameramanın hazır olduğuna emin olmak için arkasına baktı ve sonra dönüp sordu. ''Canavarın peşinden gidiyorsunuz değil mi? Onu yakalayacağınızı size düşündüren şeyler neler?'' ''Hayır, dev canavarın peşinden gitmiyoruz. Lanet olsun evlat. Aklı başında olan bir kişi bunu yapmaz'' diyen Darling kıç tarafa doğru dönüp şarpa seslendi. ''Halatları çöz Marcus.'' Son halatın da çözüldüğünü görünce motora yol verdi ve koyda demirde olan düzinelerce teknenin arasından Privateer'i ağır yolla geçirdi. Rıhtımdakilerin sesini duyamayacağı bir yere varınca kaptan köşkünün korkuluğundan eğilip ''Bay Manning, bir saniye buraya gelir misin?'' diye seslendi. Manning merdivenleri tırmanıp Darling'in yanına yürüdü ve sabırsız bir tavırla sordu. ''Ne istiyorsun? Kasalarda ne var?'' ''Sana bilmen gereken her şeyi söyledim.'' ''Oh öyle mi? Tamam anladım.'' diyen Darling teknenin baş tarafını gözledi. 100 metre kadar ileride tam karşılarına gelen doğrultuda 18 metre boyunda yelkenli uskuna tipi bir tekne vardı. Ayrıca iki yanda da 15'er metrelik iki balıkçı teknesi demirlemişlerdi. Yeniden konuşmaya başlayan Darling o halde ''Tamam.'' diyerek uzandı. Manning'in ellerinden birini kapıp dümen dolabının üzerine koyarak ekledi. ''Haydi sen kullan dümeni.'' Sonra arkasına dönüp kaptan köşkünün geri tarafındaki merdivene doğru yürüdü. Manning haykırdı. ''Sen ne yapıyorsun?''
''Biraz kestireceğim.''
''Ne?''
''Bu iş senin gösterin. Sen yöneteceksin.''
Teknenin baş tarafına doğru bakan Manning ''Buraya gel.'' diye feryat etti. Şimdi uskuna 50 metre kadar ilerideydi. İki yandaki balıkçı tekneleri nedeniyle dönecek yer bulunmuyordu. Darling merdivene doğru adım atarken ''Gösteri yerine varınca beni çağırırsın.'' dedi. Manning gazı kesti ve dümeni çevirdi ama tekne durmadı, yana yattı ve gene de uskunanın üzerine doğru ilerleyişini sürdürdü. Adam motoru tornistan çalıştırdı, yani geriye doğru çalıştırdı. Tekne bir an sarsıldı, bu kez balıkçı teknelerinden birinin üzerine doğru geri geri gitmeye başladı. ''Manning sen ne istiyorsun be adam?'' diye aykırdı. ''Gösteriyi yönetmek isteyen sensin. Haydi durma. Gösteriyi yönet.''
Hayır diyen Manning şimdi karşı çıkıyordu. Ben yardım et, imdat dedi. Motoru ileri doğru çalıştırdı. Bu sefer Privateer tam uskunanın üstüne doğru yollandı. Bir saniye daha bekleyen Darling, ünlü iş adamı Osborne Manning'in paniğe kapıldığını, ellerini havaya kaldırıp geriye doğru sendelediğini gördü. İnmiş olduğu iki basamağı çıkıp hızla yürüdü. Dümeni tutup çevirdi, motora biraz gaz verdi. Bir terzinin iğnenin deliğine iplik takışı gibi uskunanın baş tarafı ile balıkçı teknelerinden birinin kış tarafının arasındaki dar geçide doğru Privateer'ın baş tarafını çevirdi. Her iki teknenin arasından santimlerle ölçülebilecek uzaklıklar bırakarak geçmeye başladılar. Komik değil mi diye soran Darling iki tekneyi geride bıraktıklarında ekledi. Bazı şeyleri para da satın alamıyor. Manning fena halde öfkelenmişti. Bu yaptığın tümüyle sinir bozucu bir davranış dedi. Hayır, gerekli bir şeydi. Bak Bay Manning, birlikte çalışmak zorunluluğundayız. Herkes işine geldiği şekilde davranırsa bu tekneyi yürütemeyiz. Tully hayvanları tanır ama okyanus hakkında bir şey bilmez. Marcus okyanusu bilir, oysa hayvanları tanımaz. Ben bunların her ikisi hakkında da bazı şeyleri bilirim. Ama sen sanırım ki para kazanmaktan başka şey bilmezsin. Öyleyse o uzun kutudaki şey nedir? Manning biraz duraksayarak yanıtladı. Bir tüfek. Onu nasıl elde ettiniz? Bermuda yönetimi silahlara karşı hoşgörülü değildir. Parçalara ayrılmış durumdaydı. Bazı parçalarını Tally'in kasalarına dağıttım. O parçaları bir araya getirmek oldukça zahmetli bir iş olacak. Ne tür bir tüfek o? Bir Finn saldırı tüfeği, Walnut markalı. Genelde NATO'nun standart 7.65'lik mermisini atıyor. Sen genelde diyerek neyi kastediyorsun? Tüfeğe bir şey mi yaptınız? Evet, ama tüfekle değil, mermileriyle oynandı. Tüfeğin şarjörü öyle dolduruldu ki her 3 mermide bir fosforlu izleyici taşıyacak. Diğer mermiler ise siyanürlü olacak. Canavarı onun da öldüreceğini mi düşünüyorsun? Evet, bizim hazırladığımız düzen bu. Tully canavarı bulup istediği incelemeyi yapacak ve sonra ben onu öldüreceğim. Hayvanı öldüren sen olmalısın, öyle mi? Evet. Darling bir an düşündü ve sonra şöyle konuştu. Şu noktada çocukların için yapılacak şeyin bu olduğunu düşünüyorsun, öyle değil mi? Bu işin çocuklarımla bir ilgisi yok artık. Şimdiden sonra benimle ilgili. Yapmak zorunda olduğum bir durum. Anladım diyen Darling içini çekti ve ekledi. Tamam Bay Manning, ancak danışman olarak sözümü dinleyin. İşi bir seferde bitirin. Çünkü sizlere tek fırsat tanıyorum. Sonra benim gösterim başlayacak. İşi ben üstüme alacağım. Peki canavara sen ne yapacaksın? Onu toz duman edeceğim ya da öyle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Söylediğin yeterince dürüst bir şey diyen Manning sordu. Biraz kahve ister misin? Kuşkusuz isterim. Sade olsun. Manning merdivenlere doğru yürürken konuştu. Gemiciye sana kahve getirmesini söylerim. Bay Manning, gemici Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görevli bir yüzbaşıdır. Ona kahve getirmesini söyleme, rica et. Daha da iyisi ona lütfen de. Manning ağzını açıp kapadı, sonunda özür dilerim, bilmiyordum dedi ve aşağıya indi. Koyun girişinde Darling kuzey rotasına döndü. Tam yerini geçip döküntü kayalıklarının oluşturduğu kesikliğe doğru ilerlerken arkasını dönüp baktı. Kıyıda iki ulu çamın arasındaki noktada Charlotte ayakta duruyordu. Kadının geceliği rüzgarla dalgalanmaktaydı. Darling ona el salladı. Karısı da el sallayıp sonra döndü. Çimeni geçip eve girdi. Sharp Darling'e bir fincan kahve getirdi ve kaptan köşkünde emektar denizcinin yanında kaldı. Kuzeybatı yönüne Alice Explorer'ın demirlemiş olduğu derin sulara doğru baktılar. Bir an için iki adam da konuşmadılar. Sonra Darling sordu. O kızdan hoşlanmıştın değil mi? Evet, hatta önemli değil artık. Tully de kaptan köşküne çıktı ve Darling'in öteki yanında durdu. Sinirli ve heyecanlıymış gibi görünüyordu. Darling sordu. Denizde uzun zaman geçirdiniz mi doktor? Yıllar önce ahtapot toplamak üzere denize çıkmıştım. Ama o sefer böyle değildi. Ben tüm yaşamım boyunca bugünü dev bir mürekkep balığını bulmayı bekledim. O benim ejderhamdır. Şimdi o bir ejderha öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Bu nedenle kitabıma Son Ejderha adını takmıştım. İnsanlar her zaman bilinmeyeni açıklamak üzere ejderhalara muhtaçtır. Eski dönemlerin haritalarını görmüşsünüzdür. Bilinmeyen bölgeleri çizdiklerinde oraların üzerine "Burada ejderha vardır" ibaresini yazar ve bu da her şeyi belirtirdi. Tüm yaşamım ejderhalar üzerine yazılmış kitapları okumak ve yazmakla geçti. Şimdi bir ejderhaya yakın olmanın ayrıcalığının ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz?
Darling şöyle yanıtladı. Bana göre bazı ejderhalar rahat bırakılsa daha iyi olurdu.
Bilim adamları tarafından değil diyen Tali birdenbire bir noktayı gösterip "Hey bak!" diye bağırdı.
Teknenin baş tarafında yarım düzine kadar uçar kefal havalanmış ve 50 metre kadar ötede suya çarpmadan önce deniz yüzeyinin üstünden kayar gibi gidiyorlardı. Tully'in yüzü merakla aydınlanmıştı. Denizde sarı renkli yamalar gibi görünen bir sargasso yosunu dizisi üzerine gelmişlerdi. Yamalar birbirine eklenmiyor ama karıncalar gibi ard arda sıralanarak ufka doğru uzanıyorlardı.
Tully sordu, "Bunlar her zaman böyle düz bir hattı mı oluştururlar?"
Öyle oldukları görülüyor. Gizemli bir şey bu. Daha önce gördüğümüz balık yumurtaları gibi. O yumurta kütlesinin nasıl bir şey olduğunu ve nereye gittiğini bilmiyorum.
Hangi şey? O neye benziyordu?
Darling jöle kıvamındaki, ortasında delikler bulunan, dikdörtgen şeklinde kümelenen büyük yumurta kütlesini ve onun her yanını güneşe gösterebilmek üzere suda dönüşünü anlattı.
Doktor Tully sorular soruyor, daha çok ayrıntı vermesi için Darling'i sıkıştırıyor ve her aldığı yanıtla daha çok heyecanlanmış gibi görünüyordu. Sonunda o kütle bir yumurta kesesidir. En aşağı 100 yıldır kimse böyle bir keseyi görmemişti. Öyle bir başka keseyi daha bulacağını düşünebilir misin dedi.
Kesinlikle bilemem. Geçen güne kadar o keselerden hiç görmemiştim. Yardımcımla birlikte keseden biraz yumurta almaya çalıştık ama dökülüp dağıldılar.
Öyle olması gerekirdi ve bir kez onların kozası olan kese yırtılınca içindeki hayvancıklar ölecektir.
Öyle bir kesede ne tür yaratıklar yaşar?
Tully önce denize sonra dönüp Darling'e baktı. Sen ne düşünüyorsun kaptan dedi.
Nereden bilebilirim diyen denizci duraladı ve sonra Tanrım o jöle gibi kütlenin içindekiler bebek canavarlar mıydı diye söylendi.
Yüzlercesi diyen Tully ekledi belki de binlercesi.
Sharp ilk kez söze karışıp sordu.
Ama onlar ölecekler değil mi?
Normalde evet, çoğu ölecektir.
Darling bir hayvan onları yiyecektir dedi.
Evet diyen Tully sözlerini şöyle bağladı. Yani onu yapacak hayvan denizde kalmışsa durum öyle olacaktır.
27. ayrımın sonu. Sayfa 318.